Ayrım 20.
Sayfa 178. Dealey Plaza'daki eski Yunan tiyatrosuna benzeyen o an dünyaya yöneltilmiş atak bir sinyaldir. Sembolik olmayı amaçlamıştır, içine Yunan mitolojisinin tanısı vardır. JFK'in yaptığı filmdeki o anı kullanarak ABD hükümetinin resmi mitine bir karşı mit yaratmaktır. Ben filmci olarak Dionysos Politikos'u diyebileceğimiz şeye inanırım. Zihindeki saf duygu akımını serbest bırakarak içerideki miti, işin ruhunu görmemizi sağlamaya inanırım. Daha sonra sinemadan çıkarken mantığın soğuk ışığı size çarpınca bile gerçeklik duygusu yine de mantığın ötesinde sizin benliğinizin içinde kalır. Ya da eleştirmenlerin süper egosu tarafından öldürülür. MPQ Newt Gingrich devrimi yalnız sosyal devleti devirmekle ilgili değil, aynı zamanda medya sınıfını da devirmekle ilgili. O sınıf neo muhafazakarlar tarafından sizin gibi karşıt kültürlerin eline geçmiş gibi görülüyor. Bu kültürel seçkinlerin amansızca laik, nihilist, hedonist ve aile kavramına karşı kişiler olduğunu söylüyorlar. Böyle bir medya sınıfı var mı? Varsa onların tarif ettiği gibi mi? Stone Filmlerle televizyon programlarının çağımızın tonunu belirlediği kesindir. 1940'lı 50'li yıllardaki yani benim büyüdüğüm yıllardaki Amerikan televizyonu belli bir iyi hayat kavramının ticari propagandasıydı. Leave it to Beaver ya da Donna Reed'de gördüğümüz hayat. Bir kadınla evlen, çocuklar edin, para kazan, para harca, ekmek kızartma makinesiyle iki araba al. Bunun normal diye promosyonu yapılıyordu. Newt Gingrich, normal Amerika'nın ne olup ne olmadığı konusunda bu propagandanın kurbanı olduğunu, belki lezbiyen kız kardeşi ya da ilk karısı kadar anlayamamış olabilir. Eğer benim filmlerim, onun görüşüne göre normal Amerika'yı temsil etmiyorsa, bunun anlamı filmlerimin karşıt kültürde olduğu değil, televizyonun 1950'lerde belirlediği tona karşı olduğudur. Benim görüşüme göre gerçeğe uygunluk diye bir şey yoktur. Uygunluk ya da normallik fikri yalnızca zamanın bir modasıdır. Ama gerçek hayatta hiç ilgisi yoktur. Donna Reed döneminde bile pek çok intihar vardı, acılar çekiliyordu. Amerika'da boşanmaların sayısı yüksekti. Pek çok aile sessizce, yani ekranda değil, homoseksüellik ve ırk sorunları yüzünden parçalanıyordu. Filmlerimin de yerleşik değerlere aykırı bulunduğunu farkındayım. Ama 1950'lerde gösterilen o televizyon programları da gerçeğe aykırıydı. Nice insan ekmek kızartma makinesini ve iki arabayı satın aldığı halde yine de o imajı tutturamıyor, çatlıyordu. Bugün ortalıkta 1950'lerin o imajı yüzünden hala yaralı dolaşan nice insan vardır. O halde sanatın, filmlerin işlevi nedir? Değerleri sorgulamak, konformizme meydan okumaktır. Bunu bilim kurguda bile görebilirsiniz. Vücut çalanların istilasında 1950'lerin uygunluk imajı alaya alınıyordu. Godzilla filmleri de Japonya'da canavarın dizginleri ele almasına izin veren uygunluk düzenine gülüyordu. En ticari filmler bile ölümcül bir sosyal amacı yerine getiriyor. Jaws filmi denizden gelen beklenmedik bir kötülüğün bir toplumdaki rahatlamışlığı, uygunluk merakını nasıl alt üst ettiğini göstermekteydi. Herhalde bazılarına ben de canavar gibi gözüküyor olabilirim. Özellikle Scarface ve Doğuştan Katiller gibi topluma korku ve karmaşa saçan filmlerle. Sanatın ve filmlerin işlevi budur işte, meydan okumak. MPQ Barbra Streisand Hollywood'u savunurken buna benzer bir şey söylemişti. Sanatçılar her zaman yerleşik olanın sınırlarını dinamitlemişler ve bu yüzden de her zaman cezalandırılmışlardır demişti. Ama bu seferki farklı değil mi? Avantgard, marjinal bir şair gibi ya da kübist bir ressam gibi sınırları dıştan içe doğru itmiyor. İçten dışa itiyor, meydan okuyan etos kitle iletişimi yoluyla kitle kültürüne girip yerleşiyor. Genel uyumun bilinci haline geliyor. Madonna'nın da kanıtladığı gibi normlara saldırmak iyi para getiriyor. Düşleri imajlar yönettiğine göre, düşler de eylemi yönettiğine göre bu iş bambaşka bir kılığa bürünüyor. Bugünkü propaganda her türlü otoriteye meydan okumak ve onu gülünç kılmak. Anne kavramından imama, from mom to imam kadar her şeye alaycı bir gözle bakmak ve hiçbir inanca güvenmemek. Stone Bu doğru yalnız filmde değil, medyanın tümünde. O açıdan alındığında David Letterman'ın değerlere yönelttiği tehdit benimkinden çok daha tehlikeli. Onun değerleri yok, değerlerle alay ediyor. Letterman için her şey alay konusu, programına kimin geldiğinin bile hemen hemen önemi yok. Konuların, değerlerin tartışmasına yer ayrılmıyor. Sürekli olarak her şeyle alay ediliyor. Söylemin tonunu bu tür programlar belirleyecekse benim işim zor. Aynı şeyi gençler için giysi reklamlarında da görüyorsunuz. Çocuklar asi, küstah, hiç çekingenlikleri yok. Reklamlara cehennemin dibine git havası hakim. Bu son derece antisosyal. Kaliteli sanat değerleri yeniden onarır. Sahteyi yok etmeyi amaçlar yoksa tüm değerleri tüm otoriteyi değil. Onun yerine iyiyi doğruyu yaratmaya çalışır. Benim yönetmen olarak farklı zamanlarda farklı işlevlerim var. Amerika'da bir askerle evlenip ABD'ye göçen Vietnamlı bir kadını anlatan Cennet ve Dünya onarıcı ve iyileştiricidir. Amerika'ya göçenler açısından bir konsensüse yeni değerler aramaktadır. Doğuştan Katiller ise tümüyle yıkıcı bir film. 1990'ların iki yüzlülüğü saydığım şeyi, imajı ilahlaştırıp Amerikan hayatındaki şiddetin ve saldırganlığın gölgesiyle başa çıkamayışı yok etmeyi amaçlıyor. Aşk şeytanı yener mesajı da bir başka mesaj ama birçok kişi de benim zaten onu yıkmayı amaçladığımı sanıyor. Demek ki sanatçı zaman zaman yaratır, zaman zaman da yıkar. Bunu bazen istemeden yapar. Ama ben bunu medyanın genelinde görülen o müstehzilikten ve saygısızlıktan ayırmak isterim. MPQ, o halde Batı egemenliğindeki medyanın ana mesajının, ideolojik mesajının anti-otoriter ve alaycı olduğu konusunda Newt Gingrich'ten Müslüman ulemaya kadar yayılmış eleştiricilerle aynı görüşte misiniz? Stone, evet bence bu doğru. MPQ, sorun değil mi bu şimdi? Sovyetler Birliği varken besbelli böyle bir mesajın önemi güçlüydü. Çin'in komünist sistemini hala sabote ettiği de bir gerçek. Ama özgür toplumlarda esas sorun otoritenin baskısından çok özgürlüğün sınırlarının nereye çizileceği değil mi? Stone, Francis Fukuyama da böyle söylemiş, anti-otorite güdüsünün fazlaya kaçtığını, paylaşılan sosyal normların temeli çatırdattığını ileri sürmüştü. Otoriteyi sorgulamak fikri kültürün sloganı haline gelirse kültür çöker. Çünkü artık onu bir arada tutacak bir şey kalmaz demişti. Bunda gerçek payı olabilir. Sarkaç herhalde bunu yana fazla savruldu. Hani Budistler bir orta yoldan söz edip durur, her şeyin kararını gözetmek dengeyi korur derler. Biz bu konuda dengede değiliz, alaycılık çok ileri gitti. Tarih kitaplarında Roma'nın son dönemleri tarif edilir, biz de ona benzedik. Yozlaşmış bir kendine dönüklük ve değerlerin yokluğu. Medyada güçlü baba imajlarına pek itibar edilmediğine bakılırsa bunun nasıl oluştuğu kolayca görülüyor. Daha 1950'lerde bile televizyon programlarında baba tipleri gülünçtü, anneler daha güçlüydü. Sonuç olarak otorite kurmak erkekler için daha zor hale geldi. Kendi iki çocuğumda da görüyorum, televizyon yüzünden benim otoritem çok sınırlı. Televizyonda Oidipus kompleksi var, evde benim otoritem sabote edilmiş durumda. Bugünün çocukları çizgi filmlerde bile şiddeti görüyor ama bilgeliği görmüyor. Her sorunun cevabı kafayı kullanıp sorunları dolaylı yoldan çözmek değil, saldırgan olmak, tekmeyi patlatmak. Bu noktalarda Gingrich ile çevresi bence belki haklı. MPQ, Hollywood ve Amerikan medyası küresel erişim olanaklarına sahip. Bu medyanın kötü mesajlarının sevapkar olmaya çalışan nice İslam toplumunda nasıl karşılandığını herhalde düşünebilirsiniz. İslami yazar Akbar Ahmet, Batı medyasındaki postmodern sinisizmin ve ironinin İslam dünya görüşünün çekirdeğini oluşturan iman ve sevap kavramlarına nasıl saldırdığına değiniyor, bu tehdit İslamiyet için toplarıyla silahlarıyla gelen Moğol ordularından daha tehlikeli diyor. Stone, geçenlerde Doğuştan Katillerin Kahire Film Festivali'ndeki gösterisine gittiğimde bu havayı sezmiştim. Benim o filmde eleştirdiğim fikir yeni tanrının bir görüntü olduğu fikriydi. Film öyle yapılandırılmış ki dakikalar geçerken o imaj kendini yok ediyor. MPQ, İslamiyet suret, imaj kavramına karşı her zaman kuşku duymuş, onu resimde bile yasaklamıştır. Tanrının insan tarafından düşünülebilen imajı ancak imajın küçülmesine yol açar, Tanrı'ya dönük sevap işlemeye değil. Stone, ve bence de onların imaj gücünü bizlerden, Batılılardan daha iyi anlamaları da bu yüzden. Doğu dinleri, Budizm, Hinduizm gibi dinler imaja farklı muamele ediyor. İmajın yalnızca bir hayal olduğunu biliyorlar, ruha sızamıyor, omuzlardan aşağı akıp gidiyor. İmajın bir tarihi, sahte olaylardan asıl gerçeğe. Daniel J. Burstein. Daniel J. Burstein, Amerika'nın geçerliliğini en uzun süre korumuş, en derin görüşü düşünürlerinden biridir. Amerikalıların 3 cilt 1958-1965-1973, Yaratıcıların 1992 ve Kaşiflerin 1983 yazarıdır. En yeni eseri Kleopatra'nın Burnu, Beklenmeyen Üzerine Denemeler, Random House tarafından 1994'te yayınlanmıştır. Doktor Burstein aynı zamanda Ulusal Tarih ve Teknoloji Müzesi Müdürlüğü yapmış, Smithsonian Enstitüsü'nün baş tarihçisi görevinde bulunmuştur. Nathan Gardels onunla Washington DC'deki evinin duvarları kitap raflarıyla dolu odasında konuşmuştur. MPQ, 1961 tarihli İmaj, Amerika'daki Sahte Olayların Rehberi adlı kitabınızda imajın yaklaşan egemenliğine karşı bizi ilk uyaran siz olmuştunuz. Seçim kazanan başkanların imajı halkla ilişkiler tarafından yönetilmeleri, tecrübelerimizi sistemlendiren bir gerçek dışı hava yaratılması, bunun hayatın gerçekleriyle aramıza girmesi gibi şeylere değinmiştiniz. İmajın ön sözünden Max Frisch'ten bir dalıntı yapmıştınız. Teknoloji dünyayı bizim tecrübesini yaşayamayacağımız biçimde düzenlemek içindir. 1994'te X kuşağının genç medya kuramcıları Douglas Rushkoff gibi sizin kaygılarınızı gerçekleştirdiler. Medya teknolojisinin yarattığı o televizyondaki tecrübelerin gerçeğin ta kendisi olduğunu yazdılar. Watergate'in üne kavuşturduğu gazeteci Carl Bernstein gibileri ise Amerika'yı ayrıntılar denizinde boğulan bir aptal kültür, bir talk show ulusu olarak gördüklerini yazdılar. Belki teknolojik devrimlerin de kendi termidoru var. Bize aydınlanmış bir küresel köy yaratacağı düşünülen enformasyon devrimi yoksa tam tersine aptal kültürü mü yarattı? Bernstein, bu aptal kültür gibi tatsız kalıpları bir kenara bırakırsak önemli olana odaklanabiliriz. O da tabii teknolojinin insan tecrübesine en genel anlamda neler getirdiği. İlk önemli şey medya teknolojisinin zamanla mekanı bağdaşıklaştırma eğilimine sahip olması. Orada var olan burada da vardır, hem de aynı zamanda vardır. Ya da orada var olmuş olan şey eğer filme çekilmişse burada tekrar var olabilecektir. Teknolojinin tecrübeye etkilerini tartışırken dikkate almamız gereken zaman ve mekan farkları silinince neler olabileceğidir. Televizyonun benim diplopi dediğim bu çifte imaj becerisinin sonuçlarından biri de bir şeyin gerçek olup olmadığını, oluyor mu yoksa olmuyor mu olduğunu anlayamamaktır. Bu da tecrübeye bir tür belirsizlik getirir. Ben bundan yakınmaya sizin kadar eğilimli değilim. Esas sorun buna nasıl uyum sağlayacağımız ve elden gelirse nasıl yarara çevirebileceğimiz. İnsanlar tecrübeleri çok geniş olarak paylaştıkları zaman bu örneğin keşif denilen şeyin içeriğini değiştirebiliyor. Amerikalı astronotlar Ay'a ayak bastıklarında biz de oradaydık, yanlarındaydık. Orada tattığımız keşif duygusunu ancak Kolomb yeni dünyayı keşfettiği zaman yaşamış olabilir. Televizyonun bir sonucu da bize toplum olmanın yeni yollarını sunmak. Demokrasiler ritüel konusunda çok zayıftır. Ritüel insanları bir toplum olarak bir araya getiren şeylerdendir. Toplumun simgesidir, herkesin bir arada olduğu, aynı tecrübeyi yaşadığı ortamdır. Elbette ki dinsel ritüel de her zaman vardır ama o artık toplumumuzda silinme yolundadır. Bazı kiliseler artık ritüele hiç dikkat etmemektedirler. Demek ki medyanın açılan boşluğu doldurma eğilimi var. Demokraside ritüelin zayıf olması bir boşluk yaratıyor. Oraya teknoloji kendi bakanlıklarıyla, talk show'larıyla, diğer numaralarıyla sızıyor. Medyanın bu ritüelci rolü son zamanlardaki halk olaylarında da gözüküyor. Örneğin Richard Nixon'ın ölümünde ve cenazesinde, Jackie Onassis'in ölümünde ve cenazesinde, Normandiya çıkarmasının yıl dönümünde. Amerikalılar son zamanlarda hiçbir başkanın ölümüyle kendilerini birbirlerine, Richard Nixon cenazesinde olduğu kadar yakın ve kenetlenmiş hissetmemişlerdi. Yaşayan tüm eski başkanların cenazeye birlikte katılışını televizyonda seyrettiler. Onların yüzündeki ifadeleri gördüler. İşte medyanın yarattığı bir toplum anı. Vatandaşlarımızla birlikte Jackie Onassis'in özel niteliklerini paylaşmamız ise birkaç on yıl boyunca çekilmiş film ve fotoğrafların bir araya getirilmesi sayesinde yaşandı. Bu tür olaylarda siz buradayken daha çok orada olabiliyorsunuz. Törenleri evinizden seyretmek gerçekten Normandiya çıkarması yıldönümüne katılmaktan daha iyi seyir olanağı veriyor. Ama aynı zamanda tüm ülkenin paylaştığı daha büyük bir şeye de katılıyorsunuz. Televizyonun üçüncü bir sonucu kronolojik miyopluk diyebileceğimiz şey. Yani daha yeni olaylara odaklanma eğilimidir. Normandiya çıkarmasının 50. yıl dönümü, çıkarmanın yeniden canlandırılmasıyla unutulmaz bir süper olay haline getirildi. Oysa Thomas Jefferson'ın 250. doğum gününün de kutlanması planlandığı halde o gün sessiz sedasız gelip geçti. İnsanlar bunun da öylesine ilgilenmedi ki Clinton kutlamayla ilgili randevularını o günden çok sonra yerine getirdi. Jefferson'ın doğum günü Noel'i Temmuz'da kutlamaya çalışmak gibiydi. Normandiya çıkarması da eğer paraşüt birliklerinin indirilişini gösteren çizgi filmler olmasaydı ya da en uzun gün filmi Amerika'nın bağımsızlığıyla ilgili olsaydı bu kadar ilgi çekemezdi. Bununla birlikte Jefferson'ın Amerika için önemi inkar edilemez. Onun Amerika üzerindeki etkileri belki şakayla karışık olarak konuşuyorum ama Richard Nixon'ın etkilerinden daha derin olabilir. Jefferson'ın cenazesi televizyonda yayınlanmamış olsa bile. Kronolojik miyopluk demekle bunu anlatmaya çalışıyorum. MPQ. Asıl sorun toplumun tüm kanalları işgal eden Oprah, Donahue, Geraldo ve magazin televizyon demir atma tehlikesi değil mi? Böyle bir tecrübe bir keşif gezisinden çok röntgenciliğe yakın değil mi? Burstyn. Buna elbette ki alkış tutmuyorum. Kesinlikle görülüyor ki medyanın bir başka eğilimi de var olan tüm zamanı doldurmak üzere genişleyişi. Tüm o var olan zamanda ister havalanında bekliyor olalım, ister uzun bir uçuş sırasında sıkılıyor olalım, ister okuldan ya da işten eve dönmüş olalım, insanlar daha çok tiyatro, daha çok heyecan, insan doğasının yaratabileceği daha çok tahrik bekliyor. Sanki ebedi eğlenceyle dolu bir tür ütopya bekliyormuş gibiler. Ama bu çok aşırı bir beklenti. İnsanlar imajın parlaklığını istiyor, yaldızlı tecrübenin pırıltısını istiyor. Hem de bunu günün 24 saatinde istiyor. Gerçek hayat günün her saatinde o kadar da ilginç olamıyor. İnsanoğlu bizim alıştığımız kadar çok yenilik icat edemiyor. Bu nedenle de boşluğu, ayrıntılar, gariplikler, acayiplikler ve aşırılıklar dolduruyor. MPQ, o halde talebi yaratan teknoloji mi yoksa bunun tersi mi geçerli? Burstyn, Yaratıcılar adlı kitabımda Batı kültürünün yeniliğe özel bir değer atfetme özelliğine değinmiştim. Yahudi Hristiyan dinleri bir yaratıcı tanrıya tapar. Bu inancın kutsal belgeleri insanın tanrıya benzer yaratıldığını onaylar. Böylece yeniliğe bir ilahilik katılmaktadır. Hinduizm ya da Budizm gibi büyük doğu dinlerinde ise durum farklıdır. Bir kere bir yaratıcı tanrı yoktur. O kültürlerde daha iyi bir şey yaratabilme yeteneğinin bir sanatçıda kutsanmasında anlam yoktur. Doğu'da elbette büyük sanat eserleri yaratılmıştır ama onlarda yeniliğin onay damgası yoktur. Demek ki teknoloji bir sembol, bir semptom, yeniyi arama yolundaki uygarlık amacının bir sonucudur. Patent ve telif hakları insanların yenilikten sağladığı yararı korumanın bir yoludur. Teknoloji yeniliklerle sonu gelmez olanaklar yaratır. Dünyada 4 krallık vardır. Hayvan, bitki, maden ve şimdi de bir yenisi, makine krallığı. Bu sonuncusunda diğer krallıkların yasaları uygulanmaz. Batı kültüründe hemen hemen tarih boyunca biyolojik düşünceye temellenmiş olan canlı türleri fikri tanımlanabilecek, farklı karakteristikleri saptanabilecek bir şeydi. Aristoteles bu kavramı böyle kullanmıştı. Bu nedenle Batılı Hristiyanlar herhangi bir türün soyunun tükenebileceğine de yeni bir türün ortaya çıkabileceğine de inanmayı zor buldular. Makine krallığı ortaya çıktığında türler fikrinin bu sabitliğini tümüyle değiştirdi. Makineler ebediyen ilk hallerinde sabitleşmiş değildir. Ortak üreme yapabilirler. Bir radyoyla bir cep telefonunu otomobille çapraz dölleyebilir, sonunda bir yenilik yaratabilirsiniz. Kediyle köpek için yapabildiğiniz gibi. Her teknoloji çapraz döllenebilir. Bu yüzden de yaratılabilecek yeniliğin sonu yoktur. Bu bize daha önce hiç var olmamış bir akışkanlık getirir. Doğal bir tür çevresine tepki vermektedir. Makine türleri çevreyi yaratmaktadır. Otomobilin sağ kalma yeteneği peşinden otoyolları yaratma yeteneğine bağlıdır. Egzozuyla atmosfer sıcaklığını değiştirmektedir. İmaj adlı kitabım teknolojinin tecrübe üzerinde yarattığı sonuçların yalnızca bir yönüyle insanın bu var olanlarla ilişkileriyle ilgilenmektedir. MPQ, sizin diplopi ve çifte imaj konunuza neyin gerçek olup neyin olmadığı konusundaki karışıklığa geri dönmek istiyorum. Anne babaları soluk alabilsin diye televizyonun önüne oturtulan ve o imaj çorbası içinde yüzerek büyüyen kuşak için medya gerçeğin ta kendisi haline gelmiş birincil tecrübe alanı olmuştur. Beri yandan bazıları da bir tecrübeyi doğrudan yaşamadıkça onun gerçek olduğuna inanmaz. Amerikalıların Ay'a inişinden söz ederken o sıra Sovyetler Birliği'nde yaşayan pek çok kişinin bunu bir Hollywood numarası sandığını hatırlıyorum. Burstyn, Müslüman ülkelerin çoğunda bugün insanlar Ay'a gidildiğini hala reddediyor. MPQ, 1952'de doğmuş benim yaşımda biri için ve daha gençler için televizyon dizilerine, I Love Lucy ya da Leave It to Beaver'a, hatta Beatles'ların ilk defa Ed Sullivan Show'a çıkışına ve Disney'in pek çok filmine klasik demek doğal gelir. Medyanın bu hakimiyeti tecrübeyi değiştirmemiş midir? Burstyn, gerçeklikten söz ederken kaypak olmak kolaydır. Her tecrübe gerçeğin bir yüzü değil midir? Bir kere daha uzun bir dönemde tarihin akışına bakalım. İnsan tecrübesinde ilk değişim konuşmayla gelmiş, ardından yazı gelince bir değişim daha olmuştur. Yazı tecrübenin çok büyük bir değişimidir. Ölmüş birinden bile mesaj almak artık mümkündür. Yazıdan önce böyle bir şey hiç olmamıştır. Sonra tabii kitap olayı. İnsanların tecrübesini daha genişletmiş, kendi yaşamadığımız bir tecrübeyi paylaşmanızı mümkün kılmıştır. Ortaçağ öğretmenlerinden bu kadar çoğunun kitaba karşı olmasının nedeni, kendi ellerindeki bilgi tekelini yıktığı içindir. Kitap yepyeni bir tecrübeler kategorisi yaratmıştır. İnsanlar Dickens'ı okuyup Oliver Twist'i ağlamaktadır. Şimdi bu tecrübe midir yoksa değil midir? Ne de olsa Yahudi Hristiyan dini de tıpkı İslamiyet gibi kitaba bağlıdır. Buna tecrübe demeyecek miyiz? Gerçek dışı mıdır bu? Şimdi ben belli televizyon programlarından değil, teknolojiden söz ediyorum. Teknoloji dediğimiz zaman hakkında bugün çok tartışılan mutlak gerçek konusu da dahil olmak üzere ortada daha büyük bir tablo olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Teknoloji zaman ve mekan boyutlarını bağdaşık hale getirerek tecrübeyi genişletmekte ve değiştirmektedir. Bunu böyle düşünmemiz gerekir. Temel nokta budur. Ama teknolojinin tecrübeyi genişleten tek kaynak olmadığını bilmek çok önemlidir. James Joyce'un Ulysses'de yarattığı edebi biçim bilinçte yepyeniydi. Biyografinin bir edebi tür olarak bulunması teknolojiye bağlı bir şey değildi. Görme biçimiyle ilgili bir hayal eylemiydi. Tanımı itibariyle gelecekteki yeniliklerin kategorilerini bilemeyiz. Yoksa yenilik diye bir şey olmazdı. İnsanlar bazı televizyon programlarının kötülüğüne, bayağı dedikodu yayınlarına kaygılanırken unutmamamız gerekir ki bu tür malzeme insan yaratılarının sınırlı olmasının bir fonksiyonudur. Ancak belli miktarda yenilik yaratabiliriz ve belli ki yarattıklarımız 24 saatlik televizyon programlarını doldurmaya yetmemektedir. MPQ kablolu kanalların, fiber optik şebekelerin, uyduların ve yaklaşan enformasyon otoyolunun patlamasıyla kültürümüzü ezecek çapta bir veri ve ayrıntı seline doğru gitmiyor muyuz? Bunun sonuçları ne olabilir?